Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Ordubehş 1400 Hicri Kameri 6 Şevval 1442 ve miladi 18 Mayıs 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi aktivist Sayın Burhan Hişmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Filistin gelişmeleri ve İsrail'in cinayetlerine sessizliği üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Filistin'deki siyasi ve askeri denklemlerin değişmesi, sağlık bülteni ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Siyonist rejimin 60 savaş uçağı Gazze'yi bombaladı. Siyonistler Tel Aviv'den Batı Şeria'ya firar ediyor. İsmail Haniye Ayetullah Hamene'ye mektup gönderdi. İslami İran'da işgal rejiminin cinayetleri protesto edildi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Ve Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile Filistin'i görüştü. Şimdi haberler.
İşgal rejimi İsrail'in abluk altındaki Gazze halkına yönelik barbarlığı sürüyor. Bugün işgal ordusuna ait 60 savaş uçağı Gazze'de yaklaşık 70 noktayı hedef aldı. Siyonist rejim ordu sözcüsü Hidayi Zilberman bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada işgal rejiminin 60 savaş uçağının katılımıyla bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda direniş güçlerine ait onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini, bu saldırıların genellikle Gazze'nin batısındaki Er-Ramal mahallesine yapıldığını duyurdu. İşgal altındaki El-Lod kentinde de Siyonistler ile Filistinler arasında çatışmalar sürüyor ve bu bölgelerde acil durum 48 saat daha uzatılmıştır. Öte yandan bugün El-Halil'de Hazreti İbrahim Türbesi yakınlarında bir Filistinli genç işgal askerlerince hedef alınarak şehit düştü. İşgal güçleri hedef alınan Filistinli gencin operasyon yapmak istediğini iddia ettiler. Öte yandan dün bir grup Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu'nun konutu önünde toplanarak Gazze'ye yönelik cani saldırılar ve Filistinlilerin katliamının sürmesini istediler. İşgal rejiminin geçen pazartesi gününden bu yana Gazze'ye düzenlemekte olduğu saldırılarında onlarca kadın ve çocuk dahil 220 Filistinli şehit olurken 5600 Filistinli de yaralanmıştır. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
dünya genelinden Gazze'ye yönelik barbarca saldırılarını durdurması için İsrail rejimine gelen çağrılara rağmen Siyonist rejim zalimce saldırılarını ve çocuk ve kadın dahil masum insanları hedef almaya devam ediyor. İşgal rejimi ayrıca Gazze'de kamu merkezleri ve devlet binalarını da yerle bir ediyor. Direniş grupları ise Siyonist rejime füze ve roketleriyle karşılık veriyor. Siyonist rejim İsrail savaşın 9. gününde de Gazze'nin çeşitli noktalarını bombalamaya devam etti. Siyonist rejim İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti. Filistinli kaynaklar işgal rejimi savaş uçaklarının bugün sabah Gazze'de 70 üzerinde noktayı hedef aldığını duyurdu. Bu çerçevede işgal rejimi savaş uçakları Gazze şeridine yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda bölgenin kuzeyindeki Cebele Reis, Beit Lahya, El Kerame, Şeyh Zayed bölgeleriyle Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El Makvisi ve El Ketibe bölgelerini hedef aldı. Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı. İşgal rejimi ordusu ayrıca En-Nasr mahallesini hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu. Güvenlik ve sağlık kaynakları söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Siyonist rejim ordusu günlerdir Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini önceden haber vermeksizin art arda düzenlediği saldırılarla hedef alıyor. İsrail'in pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal mahallesindeki El-Vahde caddesinde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40'tan fazla kişi şehit düştü. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar çocuk ve kadın dahil onlarca sivil şehit olurken yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Siyonist rejimin saldırılarını karşılık olarak Filistin İslami Direnişi işgal topraklarındaki Sedirot ve Batı Nakab bölgesine roketli saldırı düzenledi. Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kolu Kudüs Tugayları da bugün sabah saatlerinde Sedirot ve Batı Nakab isimli Siyonist yerleşkelere yönelik geniş çaplı roketli saldırı gerçekleştirdi. Kudüs Tugayları ayrıca Tel Aviv ve Aşkelon'a bugün de roketli saldırı düzenledi. Filistin İslami Direnişi Kudüs Tugayları komutanlarından birinin dün şehit olmasına ve sivillerin işgal rejimi tarafından hedef alınmasına karşılık olarak işgal topraklarına yönelik yeni saldırıları gerçekleştirdi. Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonu da bu rejimin direnişin roketli saldırılarının yeniden başlamasından duyduğu korku nedeniyle Gazze'ye yakın bölgelerde yaşayan Siyonistlerden şimdilik sığınaklara yakın alanlarda bulunmasını istediğini duyurdu. İzzettin Kassam Tugayları da bugün sabah İsrail rejiminin Gazze'ye düzenlediği barbarca saldırılarına yanıt olarak işgal topraklarındaki Netifot yerleşkesini roketle hedef aldı. Direniş güçleri dün işgal topraklarına 190'dan fazla roket ve füze fırlatmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi Sözcüsü James Larkey, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyonist İsrail'in Gazze şeridinin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'in açılacağını duyurduğunu belirtenler ki Beyt Hanun sınır kapısının da açılması çağrısında bulundu. Sözcüler ki Siyonist İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin soru üzerine Gazze'de sivillerin yerinden edilmesinin devam ettiğini vurguladı. Larki yerinden edilenlerin sayısının 52 binden fazla olduğundan emin olduğumu söyleyebilirim. Bu aldığım son rakamlar dedi. Larki, Gazze şeridinde Birleşmiş Milletler Filistin'e Mültecilere Yardım Ajansı'na ait 58 okulun 47 bin yerinden edilmiş Filistinli'ye barınak olduğunu kaydetti. Gazze'deki elektrik kesintilerine de değinen Larki, bölgeye günde sadece 6-8 saat arası elektrik verilebildiğini sözlerine ekledi.
Haber kaynakları Gazze'den atılan direniş füzeleri ve roketlerinden endişe duyan ve korkuya kapılan Siyonist yerleşimciler kalabalık gruplar halinde Tel Aviv'den Batı Şeria'ya doğru firar etmekte olduğunu duyurdu. El Alem televizyonunun Arap kaynaklarından naklen aktardığı haberlerine göre Siyonist yerleşimciler artık Gazze'den atılan füze ve roketlerin korkusundan Tel Aviv'de kalamıyor ve kalabalık gruplar halinde Batı Şeria'ya doğru kaçışıyorlar. Habere göre çok sayıda Siyonist yerleşimcinin Beit Hurun ve Cefaat zayıf yerleşkelerindeki evlerini terk ederek Batı Şeria'ya gelip burada ev kiralamaya başlamıştır. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Siyonistler direniş gruplarının füze ve roketli saldırıları karşısında sığınakları bile güvenli görmüyorlar. Kasten Tugallere dünya hafta açıklamada işgal rejiminin Gazze'de yerleşim alanlarından saldırılarını sürmesi halinde Tel Aviv'e füze yağdıracağını duyurdu. Kasten ve Kudüs Tugallere şimdiye dek Sederot ve Ashkelon dahil işgal topraklarına yüzlerce füze roket fırlatmıştır. Bugün direniş güçleri Hayfa açıklarında Siyonist rejime ait bir doğal gaz platformu hedef aldı ve platformdan duman yükseldi bildiriliyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hamine'yi yazdığı mektupta Siyonist rejim İsrail'in Kudüs, Şeyh Jarrah Mahallesi, Meşid-i Aksa ve Gazze şeridine yönelik son cinayetlerini anlattı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi yeni bir mektup yazan Hamas'ın siyasi büro başkanı Haniye, işgalci rejimin Filistin milleti ve mukaddes hatına yönelik cinayetlerini ve saldırılarını şiddetlendirdiğine işaretle çeşitli taraflarla temas kurulduğunu ve hepsinden Siyonistlerin cinayetlerine ve Şom hedeflerine engel olmaları talep edildiğini ve bu cinayetlerin Filistin milleti ve direniş tarafından kesinlikle karşılıksız bırakılmayacağı konusunda uyarı yapıldığını belirtti. Haniye mektupta Siyonist rejim elebaşlarının Filistin milleti ve toprakları ve kutsal değerlerine saldırılar üzerinde ısrar etmeleri, Gazze şeridinde direnişin kesin ve meşru karşılık verilmesini kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye mektupta cani Siyonist düşman en ölümcül ve uluslararası yasak silahlarla gece gündüz demeden Gazze halkına karşı en barbarca cinayetleri işlediğini ve bunun yanında Kudüs, Batı Şeria ve 1948 yılında işgal edilen topraklarda da protestoculara yönelik en feci cinayetlere imza attığını kaydetti. Haniye, bundan önce de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'ye yazdığı mektupta Hamas hareketi olarak Siyonist düşmanın mübarek Ramazan ayında saldırıları ve cinayetleri ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hakim olan gergin ve tehlikeli atmosfer ve vahim sonuçları hakkında uyarıda bulunarak bu cinayetlere karşı acil ve kesin tepki verilmesini istemişti.
Bugün Tebriz kentinde Azeri vatandaşlar ve kutsal kent Kum'da din alimleri ve öğrencileri işgal rejimi İsrail'in mazlum Filistinlilere yönelik cinayetlerini protesto ettiler. İslam İran'da işgal rejimi İsrail'in Gazze'de ve işgal topraklarında mazlum ve masum Filistinlilere yönelik işlediği barbarca girişimleri ve saldırıları protesto ediliyor. Bu varamda bugün Tebriz kentinde vatandaşların katılımı ile işgal rejiminin saldırıları kınandı. Kum kentinde ise din alimleri ve öğrencileri işgal rejimi İsrail'in barbarlığını protesto etmek için gösteri düzenledi. Yarın da başkent ağrında mazlum Filistin halkına destek için İmam Hüseyin Meydanı'nda eylem düzenlenecek. İran İslami Tebligat Kurumu Koordine Şurası Başkanı Hücretül İslam Seyyid Muhsin Mahmudi Mehr muhabirine yaptığı açıklamada Tahran'da yarın Siyonist rejimin saldırılarına karşı Filistin'e destek gösterisi yapılacağını duyurdu. Seyyid Muhsin Mahmudi bu gösterinin 19 Mayıs Çarşamba günü saat 17'de Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda yapılacağını aktardı.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'yi bugün düzenlediği basın toplantısında milletler ve uluslararası örgütlerden Siyonist rejimin küstahça yürüttüğü apartheid karşısında birleşmesini istedi. Video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısında Rabi'yi işgal rejiminin mazlum Filistin milletine karşı organize cinayetinin küstahlık aşamasına ulaştığını ve Siyonist rejimin kendi suçlarını gizlemekten kaçınmadığını belirterek bu cinayetleri güçlü şekilde kınadığını belirtip milletler ve uluslararası örgütlerden Siyonist rejimin küstahça yürüttüğü apartheid karşısında birleşmesini istedi. Hükümet sözcüsü bugün Siyonist rejimin bölge barış ve istikrar için en büyük tehdit sayıldığını ve bu rejimin ihlalleri ve asilikleri sayılamaz kadar arttığını vurguladı. Sözcü, bu rejim ve destekçilerinin yıllardır bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına karşı çıktığını, nitekim barış ve istikrar tesisi yönündeki kazanım ve simgelerden biri sayılan nükleer anlaşma karşısında durduğunu hatırlattı. Bugün nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve tüm tarafların kendi yükümlülüklerine geri dönmesi noktasında kayda değer ilerlemeleri gören Siyonist rejimin ümitsizlik içinde savunmasız Filistin'e doğru ilerlemeleri gören Siyonist rejim ümitsizlik içerisinde Filistin'e doğru şiddetli kılıcını çektiğini ifade eden hükümet sözcüsü, bu rejimin İran ile 5+1 taraflar arasında müzakereye engel olmak için her türlü girişimde bulunduğunu, ancak bu temelsiz ve başarısız lafazanlık ve eylemlere hiçbir değer vermediklerini vurguladı.
Dünya İslam mezheplerine yakınlaşma kurumu Genel Sekreteri Hemid Şehriyari, Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve Genel Sekreterine ayrı ayrı yazdığı mektuplarında Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı. Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali Muhyiddin el-Karaday ve Birliğin Başkanı Ahmet Er-Risveyni'ye yazdığı mektuplarında Şehriyari, Filistin evlatlarının Siyonist düşman karşısında son günlerde gösterdiği direnişin son 10 yıllarda benzerine az rastlanır bir durum olduğunu belirtti. Şehriyari mektuplarında bu direnişin Filistin milletinin Siyonist rejimin cinayetlere karşısındaki güç gösterisi olduğunu da kaydetti. Şehriyar ayrıca Arap ve Müslüman milletler başta olmak üzere tüm dünyanın mazlumların yardımına koşup bu zalimlerin girişimlerini kınaması gerektiğini belirterek Müslüman alimler ve yöneticilerinden bu cinayetler karşısında kararlı bir tavır sergilemelerini istedi. İslam mezheplerine yakınlaşma kurumu Genel Sekreteri ayrıca İslam Dünyası Birliği Genel Sekreteri Muhammed Abdülkerim el-İsa'ya da yazdığı mektupta Filistin evlatlarının Arap ve İslam dünyasında onların yardımına koşup Siyonist rejimiyle her türlü normalleşmeye karşı çıkmalarını istediğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Muhammed Hasan Kuzyan, İran Kızılayı'nın Gazze'ye ilaç malzemeleri ve tıbbi ekipman göndereceğini belirtti. Gazze'deki yeni krize dikkat çeken yetkili dün muhtelif ülkelerden ulusal cemiyetlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Gazze konusunun ele alındığına işaretle Filistin Kızılay Cemiyeti'nin uluslararası yardım talebinde bulunduğunu hatırlattı. Bugün sabah İran'da düzenlenen toplantıda İran Kızılay Cemiyeti'nin Gazze Kızılay Cemiyeti için kendi yardımlarını gönderme kararı aldığını ifade eden Kuzyan, İran Kızılay'ının Gazze'ye ilaç malzemeleri ve tıbbi ekipman göndereceğini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya Devleti'ne telin ediyorum sözlerini değerlendiren Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Orta Doğu'daki çatışmanın öfkelenerek çözülemeyeceğini, Türkiye'nin gerilimin düşürülmesine katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya Devleti'ne telin ediyorum sözlerine Avusturya Dışişleri Bakanı yanıt geldi. Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklamada bulunan Schallenberg, Orta Doğu'daki çatışmanın öfkelenerek çözülemeyeceğini, Türkiye'nin gerilimin düşürülmesine katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Avusturyalı bakan, Orta Doğu'daki çatışma öfkelenerek çözülemez. Hamas bir terör örgütüdür. Bize eylem yasasını dayatmalarına izin vermemeliyiz açıklamasında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı. Bakan Çavuşoğlu bu çerçevede Filistin'deki İsrail vahşetine dikkat çekerek uluslararası toplumun buna daha güçlü bir tepki vermesinin elzem olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail rejimiyle Filistin arasındaki şiddetin sona erdirmesi çağrısı yaptı. Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Putin, Filistin ile İsrail rejimi arasındaki şiddetin durdurulmasının zorunlu olduğunu, çatışmaların çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.
Millet İttifakı'nda ortak cumhurbaşkanı adaylığında İbre Kılıçdaroğlu'na dönüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan az bir süre kala Millet İttifakı cephesindeki tartışmalar hızlandı. Ortak uzlaşı sağlanırsa aday olurum açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın ortak adayı olma ihtimalinin güçlendiğine dikkat çekiliyor. İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in bu kez aday olmak istemediği belirtilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda İyi Parti etti tabanının da destekleyeceği konuşuluyor. CHP'de ise bu duruma belediyeleri yeniden AKP'ye bırakamayız gerekçesiyle itiraz edilerek başkanların aday olması durumunda bir sonraki yerel seçimlerde partinin güç kaybedebileceği vurgulanıyor. Öte yandan Millet İttifakı'nda bu seçimlerde her parti seçmeninin onay verebileceği bir aday üzerinde uzlaşmanın önemli olduğu dillendiriliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hem yakın çevresini hem de Akşener'e HDP seçmeninin Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmayacağını ilettiği ileri sürülüyor. İmamoğlu'nun aday olması halinde ise bu kez HDP seçmeninden oy alınacağı ancak AKP ve MHP seçmeninden destek görülemeyeceğine işaret ediliyor. Hem belediye başkanları olması nedeniyle yerel siyasetteki dengeleri de elinde tutmayı amaçlayan hem de her kesime hitap edebilecek bir adayın Erdoğan'ın karşısına çıkması gerektiğinde hemfikir olan Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşabileceğinin de altı çiziliyor. Millet İttifakı'nda bu nedenle İbren'in son günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çevrildiğine dikkat çekiliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu gerekçeyle uzlaşı sağlanırsa aday olunum açıklamasını yaptığı, Akşener'in de adaylık konusunda tıkaç olmayacağını ifade ettiği konuşuluyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 310 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada son 24 saatte 310 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13.930 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin üreticiler ve girişimcilere yardımın devam edeceğini belirtti. Ruhani, hükümetinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada hükümetin görev süresinin son gününe kadar tüm imkanları ile üretim, üreticiler ve girişimcilerin yanında duracağını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İtalya'daki temaslarının devamında bugün bu ülkenin Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüştü.
İslam Şura Meclisi'nden 200'ü aşkın milletvekili Viyana görüşmeleriyle ilgili yaptıkları açıklamada tüm yaptırımların gerçek anlamda kaldırılmasının ve bunun net biçimde durulanmasının İran'ın nükleer taahhütlerine bağlılığının temel koşulu olduğunu belirtti.
Ve son haberimiz, İslam İnkılabı Rehberliği Uluslararası İşler Danışmanı Ali İkber Velayeti, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile bu ülkedeki siyasi gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Filistinli direniş gruplarından İslam İnkılabı rehberine mektup başlığını taşıyor. Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridindeki yerleşim alanları ve sivil bölgelere yönelik barbarca saldırıları devam ediyor. Buna karşın Filistinli direniş grupları da Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak adına Kudüs'ün kalıcı operasyonunu güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Direniş akımı iki önemli ve stratejik nedenden dolayı Siyonist rejim İsrail saldırganlığı ile mücadele etmekte kararlıdır. İlk neden, Siyonist İsrail'in gayrimeşru ve şirret dolu mahiyetidir. Siyonizm bölgede sürekli istikrarsızlık ve güvensizlik meydana getirme peşinde olmuştur. İkinci neden ise direniş hareketinin Filistin milleti ve Kudüs kaderine yönelik denklemleri, özellikle de uzlaşma projelerine yaptığı inkar edilemez etkidir. Son yıllara dek hep Nil'den Fırat'a kadar coğrafyaya sulta kurmayı stratejik sloganı olarak belirleyen gayrimeşru bir rejim, bugün de işgal altındaki topraklarda ve sahte yerleşim alanlarında kendini kısıtlı ve sınırlandırılmış ve kuşatılmış olarak görüp aciziyet içerisinde tüm gözünü sözde demir kubbesine dikmiştir. Halbuki direniş grupları füzeleri Tel Aviv bile vurma kabiliyetine ulaşmıştır. İşte bu yanıt verme ve tepki gösterme gücü Kudüs Savaşı sırasında Siyonist rejime yeni denklemleri empoze etmiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise Kudüs gününde yaptıkları konuşmada direniş gruplarının nicelik ve nitelik açısından geliştiklerine değinerek işgal altındaki topraklarda kuvvet denklemlerinin bozulması ve değişmesinin İslam alemi lehine olduğuna vurgu yaptılar.
İslam İnkılabı rehberi Siyonist rejimi İsrail'in yaşadığı süreci çöküş süreci olarak nitelendirerek İşin tüm Filistinli asıllıların gelecekteki siyasi yönetimi belirlemek için katılacağı referandumun düzenlenmesine dek korsan rejimiyle mücadele mantığının ve direniş yolunun devam ettirilmesinin altını çizdi. İşte böylesine adaletli ve adil tutumları takdir etmek adına pazartesi günü birkaç Filistin direniş grubu ve hareketi ayrı ayrı takdir mektuplarını İslam İnkılabı liderine gönderip Kudüs günü konuşmalarından dolayı teşekkürlerini ve takdirlerini ilettiler. Filistin Kurtuluş Cephesi, İntifada Fetih Hareketi, Filistin Halk Mücadele Cephesi ve Filistin Güçleri Koalisyonu da bu mektuplarda İslam ülkeleri arasında birlik ve direniş ekseni olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin rolüne vurgu yaparken, Şehit Hac Kasım Süleymani'nin Filistin ülkesinin ayakta tutulmasındaki rolünü hatırlattılar. Kudüs gücünün eski komutanı Kor General Kasım Süleymani bu büyük denge değişiminde yeri doldurulamaz bir yol oynadı ve Siyonist rejim lehine olan bölgedeki dengeyi de tamamen tersine çevirdi. İslam İnkılabı rehberi Hac Kasım Süleymani'nin şehit olmasının ardından yaptığı konuşmada şimdi İslam'ın dünyasında küstah baskılara direnecek her direniş ortamında sembol ve parola isim şehit Kasım Süleymani'dir. Bugün Siyonistlerin korkusu direnişin bölgedeki denklemleri değiştirdiğini ve askeri üstünün el değiştirmesine de neden olduğunu göstermektedir. Umanlı siyasi analist Cemal Elkendi direniş ekserinin önemi hakkında şöyle diyor. Siyonist rejim, İslam ülkeleri kalbinde gayri meşru varlığını başlattığı zamandan beri Amerika ve İsrail bölgedeki istikrarlaştırıcı ve kargaşa kaynağı olacak komplolarını hayata geçirmeye çalıştı. Son dönemde direnişin önü 100 yılın anlaşmasıyla kesilmeye çalışıldı. Ancak mevcut durumda bu planların da hepsi suya düştü. Bu günlerdeki gelişmeler, ırkçı İsrail'in sandığından ve söylediğinden de daha savunmasız ve eli boş olduğunu gösteriyor. Siyonist rejimin kaba kuvvet ve aşırılık yanlısı milisleri ve politikacıları Filistin direnişinin yok edilmesinin imkansız olacağının artık çok iyi farkına varmışlardır. Ancak bu çatışmada savaşın sonucunu belirleyecek olan Siyonist askerler değil direniş güçleridir. Direniş gruplarından ve akımlarından İslam İnkılabı liderine yazdığı mektup ve Kudüs'ün kurtuluşu yoluna devam etme kararlarını bu açıdan çok önemli bir gelişmedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Filistin direnişinin Siyonist rejim karşısındaki eşsiz üstünlüğü etrafında. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik acımasız saldırganlığının ikinci haftasının başlaması ve Gazze şeridindeki Filistinli grupların sert ve benzeri görülmemiş tepkisiyle korsan rejim yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası destekçileri şaşkına döndü. Siyonist rejim İsrail'in son günlerde Gazze şeridindeki Filistinli vatandaşları yerleşim alanlarına, evlere ve de medya kuruluşlarına, merkez binalarına ve kulelerine yönelik vahşice ve tabii ki acımasız saldırıları bu rejimin insanlık dışı ve vahşi huyunu ve mahiyetini daha açık ve net bir şekilde dünyanın gözleri önüne serdi ve bir taraftan da Filistin direnişinin ve eşi görülmemiş üstünlüğünü ortaya koydu. Halbuki Siyonist rejim İsrail'e yapılan bu çatışma eşit olmayan bir çatışmadır. Siyonist rejim İsrail'in Gazze'nin sivil bölgelerine yönelik saldırılarının yoğunluğu ve benzeri görülmemiş düzeyde olması büyük ölçüde Tel Aviv ve Siyonistlerin kafa karışıklığına ve hezimetine işaret eden bir dizi gerçeği yansıtıyor. bunu etki tepki teorisine başvurmakta görerek mümkün. Bu durum etki tepki teorisi çerçevesinde ele alınırsa daha net açıklanabilir. Etki faktörü açısından korsan İsrail rejiminin saldırılarının yoğunluğu ve barbarlığı, özellikle de son günlerde bu saldırıların yoğunlaşması, Siyonist İsrail'in askeri hedefleri ve Filistinli grupların füze gücü kaynakları ve rampalarını bulmakta zorlandığı ve bu nedenle sivil insanları, sivil binalar ve mekanları hedef aldığını göstermektedir. Siyonist İsrail gazeteciler ve sivilleri hedef alarak Filistin direnişine ateşkes ilan etmeleri için baskı yapmaya ve Kudüs konusunda belirttiği koşulları kabullendirmeye çalışıyor. Bu bağlamda İsrail hiçbir istisna tanımıyor ve ekonomik altyapıyı, su, elektrik ve tarım gibi tesisleri bile çılgınca yok ediyor.
Tepki faktörü açısından neredeyse Siyonist rejim İsrail'in tepkisinin şeklinden hareketle direniş grupları eyleminin kapsamını ve kuvvetini anlayabiliriz. İsrail'in çılgınca tepkileri direnişin başvurduğu sert ve kuvvetli eylemlere işaret ediyor. İşte Siyonist rejim İsrail bu aktif ve akıllı eylemlere karşı çılgınca bir tepki süreci başlatmıştır. İşgal altındaki topraklarda İbranice medyaya uygulanan şiddetli sansüre rağmen son birkaç gün içinde İsrail'in içinden sızan haberler bu iddianın kanıtıdır. Bu haberlere göre Siyonist nüfustaki can kaybı İsrail medyasının ve yetkililerinin iddia ettiğinden çok daha fazla, ölen ve yaralı sayısı yüzlerceydi bile aşmaktadır. Buna ek olarak işgal altındaki topraklarda yaşayanlar artık eşi görünmemiş bir panik içinde ve birçok havaalanı, ekonomik ve ticari merkez ve sosyal tesis kapatılmıştır. Bu eşit olmayan yüzleşmede Siyonist İsrail'e karşı direnişin eşi görünmemiş üstünlüğünün bir başka işareti de Siyonist hamilelerinin tepkisidir. Bu bağlamda Siyonist destekçileri Siyonistler ile dayanışma içerisine girmiş ve Siyonist bayraklarını dalgalandırıp üst düzey Siyonist yetkilileriyle telefon görüşmeleri yapıyorlar. Bu bağlamda Amerika hükümeti de İsrail'e nokta vuruş yapan füzelere göndereceğini bildirmiştir. Bu durum, direniş gruplarının da bu konudaki davranış ve eylemlere de durumu Siyonist için, Siyonistler için de vahametini de göstermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İslam ülkelerini Karabağ meselesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sürekli destek vermelerine rağmen bu münakaşa konusunda sessiz kalmakla suçlayan Bakü yönetimi ve medya organları, şimdi Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin milletini katliam etmesi karşısında sessiz kalmalarını ve hatta dolaylı destek vermelerini haklı göstermek için bir sürü saçma gerekçeler ileriye sürmeye başladılar. Bir televizyon kanalında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti AK Parti Başkanı Tural Abbaslı, Karabağ'ın ikinci savaşından önce Azerbaycan Cumhuriyeti halkının %70 ila 80 kadarı İsrail karşısında olumsuz tutumu söz konusuydu. Ancak İsrail'in ikinci Karabağ savaşında sergilediği tutum Azeri toplumun İsrail tutumunu büyük ölçüde yumuşattı dedi. Değerli dinleyiciler, tüm İslam aleminden ve İslami ülkelerden Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine tepkilerinin devam ettiği bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin sessizliği çok dikkat çekici. Siyasi meseleler uzmanları bu konu hakkında farklı açılardan bu konuyu ele alıyorlar. Biz de bugün sohbetimizde bu sessizliğin nedenine bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti bizimle birlikte. Sayın Hikmeti hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi aziz dinleyicileri selamlıyorum.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Şimdi efendim Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki dindar kesim ve parti liderleri, Siyonist rejim askerleri ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da son zamanlarda işledikleri cinayetlerini kınarken İlham Aliyev hükümeti bu konuda sessiz kalmıştı bildiğiniz gibi. Şimdi bu sessizliğin nedeni ve perde arkasında neler var acaba? Azerbaycan Cumhuriyeti neleri yani dikkate alarak böyle davranıyor İsrail'e karşı sizce?
Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bunu demeliyim ki Azerbaycan hakimiyetinin sessiz kalmasına rağmen ve Azerbaycan medyasının İsrail'i desteklemesine rağmen halk arasında İsrail'e nifret hedden artık çoktu. Yani Azerbaycan Respublikası halkı, İslami kesimi ve milli kesim hakiki yani Müslümanlar Azerbaycan'da İsrail'i gınıyırlar. Hatta hazırdılar ki yani hazırlıklarını bildirirler ki gidip Filistinlilere meydanda kömək eləyəli, yəni öz yerində İsrail'e qarşı savaşda iştirak eləyəli. Yəni bu həddə Azərbaycan xalqının açıq, net mövqeyi vardı. Ancaq çox təəssüflə, belə bir xalqı olan ölkənin hakimiyyəti İsrail'e çox yaltaqlanır və İsrail'e yaltaqlanmaqdan ötürü bu cür səssiz qalıb və bu belə bir halda mediası da İsrail'i destekləməyə dair yazılar yazır. Onun məclisinin nümayəndələri də İsrail'i destekləməyə dair bəyanatlar verirlər və politologları da elə o cür. Bunun səbəbi nədir? Çünki keçən illərdə İsrail Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən suistifadə edərək Azərbaycanda indi Azərbaycanlılar buna xərçəngvarın nüfuz deyirlər. Çox belə sərətan kimi nüfuz eləyib də Azərbaycanın müxtəlif strukturlarına, həm siyasi strukturlara, həm mediaya, ictimaiyyətdə olan qeyri-hükumət təşkilatlara. Yəni hər bir tərəfə baxsanız, İsrailin orada izin, tozun görəcəksiniz. Ona görə də ki, çox təəssüflə Azərbaycan öz maraqlarını, İslami kimliyini kənara qoyub, burada sakit qalıb və sakit qalmaqdan da başqa bəzən himayələr də eşidilir. Bir çox gülməli səbəblər də axtarırlar buna əsaslandırırlar. O cümlədən güya ki İsrail Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində kömək eləyibdir, yardım eləyibdir və Azərbaycanın yanında olub və indi də Azərbaycan onun yəni təşəkkürünü bildirmək üçün bu cür İsrailin cinayətlərinə göz yummalıdır. Digər bir gülməli əsaslandırma demişdilər ki, güya ki Ərəb Fələstinlilər Osmanlı İmparatorluğunu yıxanda onların rolu güclü olubdur. Ona görə də indi İsrail haqlıdır ki, Ərəb Fələstinliləri bu cür əzə, Azərbaycan da onu dəstəkləyir. Yəni belə-belə gülünc, çox belə axmaqcasına əsaslandırmalar da olur. Çox təəssüflə ki, hamısı məntiqdən və ağıldan kənar bir əsaslandırmalardır. Bəzən də Türkiyəni də qınayırlar ki, Türkiyə niyə İsraili bu cür tənqid eləyir, İsrailə bu cür tepki göstərir. Yəni belə bir əcaib mövqeylər də görünür.
Yəni, efendim, politik olaraq Azərbaycan Cumhuriyyəti Türkiyə qədər bu qınamaqlara yaklaşmıyor mu? Yani Türkiye'nin perde arkasında biliyoruz İsrail rejimiyle çeşitli ekonomik münasebetleri var, ilişkileri hala devam ediyor. Hatta güçlü bir şekilde bunlar gündeme yansımakta. Ama sözde Türkiye yetkilileri bu kınamaları zaman zaman dile getiriyorlar İsrail'in cinayetleriyle ilgili. Şimdi halk içinde yani yönetimlere karşı olan bakış nasıldı bu konuda özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nde?
Azərbaycan xalqı da, o aydın çevrələr də Türkiyənin bu cür ikili standartlara əsaslanan mövqeyini tənqid edirlər. Yəni bilirlər ki, Türkiyədə zahirdə, dildə, diplomasiyada tənqid edirlər İsrail'in Siyonist rejimin cinayetlerini ancak perde arkasında hem ticaret alakalarını güclü devam ettirirler, hem de hususuyla hərbi təhlükəsi sahasında Türkiye ile İsrail'in alakaları devam edir ve buna Azerbaycan halkı da bunu bilir, bunun tənqidçisidir ve Türkiye'nin hakimiyetinden istiyorlar ki hakiki bir mövqe bildirir. Hakikaten bu İsrail cinayetkar İsrail rejimiyle alakaları kessin. Belki de Azerbaycan hakimiyeti de Türkiye'nin bu cür ikili bir münafık mövqeyini görüp belə bir davranabilir. Yani Azerbaycan'da indi çoxları hakimiyeti İsrail'in yanından kenara çekilmek məcbur eləmək için belə bir argument de irəli sürürler ki siz ki deyilsiniz ki biz her ne de Türkiye ile sinxronlaşdırırıq, yani hemahang oluruq. İndi xob, heç olmasa bu cür siyasi mövqeyi bildirməkdə də Türkiye ilə hemahang olun və İsrail'in cinayetlerini heç olmasa dildə tənqid edin. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti heç buna da getmək istəmir. Amma xalq niyə? Xalq istəyir həm dildə, həm ürəkdə, həm fikirdə, həm reallıqda bütün əlaqələri bu cür bir cinayetkar rejimlə kəsilsin.
Doğru. Efendim, vakit aldığınız için çok teşekkür ederiz Sayın İşmət'in.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Bakü yönetiminin Siyonist İsrail rejiminin işlediği cinayetlerine karşı sessizliği konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Rouhani'nin Amerikalıların bölgede her zaman yıkıcı rol ifa ettiklerine vurgulaması, İslam-İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraç Hariçi'nin vatandaşların aşı konusunda hiçbir kaygısı olmamasını, zira her vatandaş için iki aşı öngörüldüğünü açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın nükleer müzakereleriyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde ön anlaşma diye bir şey söz konusu olmadığını, geriye kalan meselelerin önemli bir bölümü üçlü çalışma gruplarında tamamlandığını, bir kısmı da siyasi kararları gerektirdiğini açıkladı. Sözcü Hatipzade ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 3 aylık geçici anlaşmanın sonuna yaklaşıldığı ve acaba bu süre uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı. İslami Şura Meclisi'nin yasası elzem getiren bir yasadır ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan anlaşmada bu yasa çerçevesinde yer almaktadır. Meclisin yasası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun son 3 ayda ek protokolün dışındaki denetimlerini kısıtlamaya yönelikti ve şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçileri ek protokolün dışında hiçbir denetim yapamıyor. Anlaşmada bu 3 ayda faaliyetlerin kayda alınması fakat onlara verilmemesi belirtilmişti. Biz 3 ayın sonunda bu kayıtların hepsini silebilir ya da yasama kurumunun kararına göre anlaşmanın süresini uzatabiliriz.
İtilat gazetesinde korsan Siyonist rejimin Filistin halkına karşı vahşice saldırılarının devam etmesi, Amerika'nın işgalci Siyonistlere Filistin halkını katliam etmekte destek vermesi gibi haberleri yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın dinler arası politika üretme ve koordinasyon konseyi başkanı Ebu Zer İbrahim'i Türkmen'in Filistin halkına destek konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın dinler arası politika öğretme ve koordinasyon konseyi başkanı Ebu Zer İbrahim Türkmen, dini liderlerin Filistin'de barış ve huzuru sağlama çabalarına vurgu yaptı. Pazartesi günü dünyanın dini liderlerine ve kültürel şahsiyetlerine gönderdiği mesajda Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin milletine yönelik son cinayetlerine işaret eden dinler arası politika üretme ve koordinasyon konseyi başkanı Ebu Zer İbrahim Türkmen şöyle dedi. Son günlerde işgalci Siyonist rejimin kanlı eli bir kez daha masum kadınlar ve çocukların kanına bulaştığına şahit olmakla beraber demokrasi ve insan hakları iddiasında bulunanların bu barbarca saldırılar karşısında sessizliğini hayretle izliyoruz. İbrahim Türkmen sözlerine şöyle devam etti. Dünyanın önde gelen dini liderlerinden bu utanç verici cinayetler karşısında sessiz kalmamaları ve dini öğretilerin en temel ilkelerine uygun biçimde mazlumu savunmaları ve bu cinayetin alevlendirdiği ateşi söndürmek üzere etkili adımlar atmaları beklenmektedir.
Hemşeri gazetesinde İslam-İran Savunma Bakanı ve İran ordusu başkomutanı arasında ordunun İHA'larının geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasını öngören stratejik anlaşmayı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Savunma Bakanı ve İran ordusu başkomutan arasında ordunun İHA'larının geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasını öngören stratejik bir anlaşma imzalandı. İrib'in bildirdiğine göre söz konusu anlaşma İslam-İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Ordu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi arasında imzalandı. Anlaşma uyarınca kısa bir sürede 1000 adet İHA'nın İran Savunma Bakanlığı tarafından üretilerek orduya teslim edilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Anlaşmanın yapıldığı törende bir açıklama yapan Komutan Musevi, ister nicelik ister nitelik bakımından İran ordusunun İHA gücünün yükselmesine neden olacağını vurguladı. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi de yaptığı açıklamada İHA'ların bugün savunma alanında stratejik öneme sahip olduğunu kaydederek İslam-İran'ın bugün dünyada İHA gücü bakımından 5. ve 6. sırada yer aldığını belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de medyayı hedef alması.
Filistinli makamlar geçen cumartesi günü Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine yaptığı saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Buna ilaveten Siyonist rejim İsrail Cumartesi günü Gazze'deki yabancı medyanın büroları merkezine de saldırdı. Aslında bu saldırı bu cinayetleri yansıtmaya çalışan tüm medya organlarına yapılan saldırıydı. İşte biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık.
Birlikte dinleyelim.
Televizyonu açtığımda gördüklerime inanamıyorum. Hayret verici. Kimi muhabirler füzeyi fırlatacak sorumlu ile telefonda görüşmektedir. Ondan birkaç dakika beklemesine, böylece eşyalarını binadan çıkarmalarına fırsat vermelerini istiyorlar. Ancak sorumlu bunun mümkün olmadığını söylüyor ve artık füze fırlatılıyor.
Yerlerinde donup kalmış muhabirlerin yüzündeki şaşkınlık ve hayret aşikardır. Daha geç öldürmek için cellatla müzakere yapmak mümkün mü ki? Kameralar önünde katillerden fırsat istiyorlar, ancak o kabul etmiyor. Bina yıkılıyor ve herkes hayret ve şaşkınlık içerisindedir. Sadece haberlerin yayınını yapan medya temsilcileri, Siyonist rejim İsrail'in fırlattığı bu füzelerin hedefi oldular. Siyonist rejim İsrail ise bu binanın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın teçhizatının bu binada bulunduğunu iddia ediyor. Ancak binanın sahibi bunu reddediyor.
Binanın sahibi Cevat Mehdi, İsrail'in iddialarının tersine bu binada askeri teçhizatın olmadığını ve sırf iki haber kanalının bürosu ve ticari şirketlerin artı 60 miskin dairenin bu binada bulunduğunu söylüyor. Bina sahibi İsrail istihbarat çalışanının kuleye saldırı yapılmadan onu uyardığını ve binayı boşaltmak için ona bir saat zaman verdiğini de belirtti. Mehdi Bey 10 dakika daha istihbarat çalışanından vakit istediğini, böylece muhabirlerin araç gericilerini toplamalarına müsaade etmelerini istese de bu talep reddedildi.
Cumartesi gecesi dünya medyası bu telefon görüşmesi ve ardından da binanın yıkılma görüntülerini paylaştılar. Bu olay insani ölüme yol açmasa da ifade özgürlüğün ölümüne yol açtı. Batı dünyasının ifade özgürlüğünü korumak adına birçok slogan attığı sırada bu ifade özgürlüğü binası ve tezahürü yıkılmış oldu. Cumartesi günü medya ve iletişim için kara bir gündü. Hem de Siyonist rejim İsrail'in 73. kuruluş yıl dönümü olması itibariyle tam bir nekbe günüydü.
Associated Press bu olaydan dolayı şoka olduğunu bildirdi. Bu haber ajansı İsrail'in binada haber ajansları ve gazetecilerin faaliyet gösterdiğini ve artık dünyanın Gazze'de olup bitenlerin her zamankinden daha az farkında olabileceğini bildiğini belirtti.
El Cezire kanalı da Gazze'deki bürosunun bombalanmasını ve imha edilmesini kınayan ayrı bir bildiri yayınladı. Katarlı medya direktörü Mustafa Savvak, uluslararası toplumu bu barbarca eylemi ve gazetecilerin hedef alınmasını kınamaya çağırıyoruz. Haber medyası bürolarının imhası açık bir insan hakları ihlalidir ve uluslararası düzeyde bir savaş suçu sayılır, dedi.
Tabii ki gazetecilerin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasına gösterilen tepkiler üst düzey medya yöneticileriyle sınırlı kalmadı. Amerikan gazetesi Variety'ye göre İsrail'in cumartesi günü Gazze'deki yabancı medya bürolarının genel merkezine düzenlediği saldırı basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı oldu. New York'taki gazetecileri Koruma Komitesi de saldırıya tepki göstererek uzun zamandır uluslararası medyanın merkez binası olarak bilinen bir yapıya yapılan saldırı, işgalci rejimin Savunma Bakanlığı'nın medyayı hedef alarak Gazze halkının çektiği acıların üstünü örtmek istediğini gösteriyor, dedi. Komite direktörü Joel Simon, böyle bir saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekerek Siyonist rejimden sivil bir tesise yapılan saldırı için iyi bir delil ve gerekçe göstermeye davet ediyoruz açıklamasında bulundu.
Amerikan Kalem Derneği, PEN de Kudüs'teki işgalci rejim güçlerinin El Cela Kulesi'ni yıkmasını endişe verici olarak nitelendirerek kınadı. Dernek, cumartesi günkü saldırıların ardından yaptığı açıklamada, dünyanın bugün Hamas ile Siyonist rejim arasında devam eden çatışmadan haberdar olmasının tek nedeninin, dünya çapında farkındalık yaratmak için hayatlarını riske atan bitmez tükenmez gazetecilerin amansız çabaları olduğunu bildirdi. Amerikan Kalem Derneği, Siyonist rejimi saldırıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmaya çağırdı ve şunları ekledi. Yıkım ve saldırı kritik bir noktada endişe verici ve karmaşık bir çatışmanın belgelenmesinde profesyonel gazetecilerin elini bağlıyor.
Haber ve yayımcılık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze'deki yabancı basın büroları merkez binasına yönelik saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek ne pahasına olursa olsun bu tür saldırıların önlenmesi gerektiğini belirtti. Sivil ve medya binalarının ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekerek hava saldırılarını eleştirdi.
Gazze'deki uluslararası medya binasının yakılmasıyla ilgili olarak Siyonistlerin gerçekleri duymayı tahammül edemediğini söyleyen bir diğer kişi de İngiliz İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ydı. Kim herhangi bir düzeyde gerçeği ortaya çıkarırsa onu tehdit etmek ve bilgilendirmeyi durdurmak için Siyonist rejim İsrail hava saldırıları dahil her türlü gücü kullanır açıklamasında bulundu.
İngiltere'nin en büyük savaş karşıtı hareketinin üst düzey bir üyesi ise Kudüs'teki işgalci rejim tarafından Gazze'deki haber ajanslarının merkez binasının yıkılmasının ifade özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırının ve işgal altındaki Filistin'deki suçlarla ilgili bilgileri tekelleştirme girişiminin sembolü olduğunu söyledi. Stefan Bell, İsrail hükümeti mevcut savaşta haberlerin yayılmasını durdurmaya çalışıyor. Bunu yapmakta da kararlıdır. Bu da serbest bilgi akışına aykırı. Filistinler ve dünyanın özgürlüğü, seven insanları, İsrail yanlısı ve emperyalist kaynakların bilgi tekeline boyun eğmeyeceklerdir, dedi. Savaş karşıtı aktivist, bilgi akışının sanal ağlar üzerinden devam ettiğini belirterek, Filistin Kurtuluş Sesi'nin dünya genelindeki protestolar sayesinde duyulacağını da belirtti ve şu hatırlatmada da bulundu. Binalar yıkılabilir ama gerçek her zaman canlıdır.
Gerçek şu ki, Siyonist rejim ile Filistin'in temel sahipleri arasındaki çatışmada en önemli zorluklardan biri, dünyanın her yerinden ve hatta işgal altındaki topraklardaki olan milyonlarca kullanıcıyı etkileyen medyatik bilgi fırtınasını tetiklemiştir. Şimdiye kadar Siyonist rejim bu fırtına ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonuçta Siyonist rejim askeri sansür dairesinin çabalarıyla bu rejimin sırlarını saklama bahanesiyle yayın öncesinde medya içeriğine yönelik yaygın sansür gündeme getirilmiştir.
Siyonistler medyanın önemini ve dünya kamuoyu üzerindeki etkisini ve görünmez bir gücün oluşumundaki önemini kısa sürede anlamıştır. Bu yüzdendir ki uzun yıllar kitle iletişim araçlarına hakim olmayı ve sonuçta dünyadaki bir devletin gücünden daha fazla güç kazanmaya çalıştılar. Siyonist rejimin ifade özgürlüğüne yönelik getirdiği kısıtlamaları medya sansürüyle sınırlı kalmamaktadır. Bu bağlamdaki bir başka önemli nokta Siyonist rejim gazetecilerinin ve yazarlarının çoğunun yedek subay ve emekli subay olmasıdır. Bu bağlamda Siyonist medya organları yalnızca uygun olduğuna inandıkları içeriği yayınlarlar.
Siyonist akımının oluşumundan bu yana Siyonistler propagandaları ve dünya çapında kapsamlı propaganda ağları yoluyla hepsi de Siyonist liderlerin fikirlerinde ortaya konan ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek etrafında dönen birçok hedef peşinde koştu. Toplumu Yahudileri desteklemeye ve Yahudilerden başka toplumların fikirlerini ve varlıklarını yok etmeye teşvik etti.
Şimdi Siyonist rejim dünya medyasının büyük bir bölümünün bu rejimin suçlarını ve cinayetlerini ifşa etmeye ve insanlık dışı eylemlerinin görüntülerini ve haberlerini yayınlamaya başladığı bir durumda bu saldırıları gerçekleştirmektedir. Böyle bir durumda medya kuruluşları ve merkez binalarına yapılan acımasız saldırı Siyonist rejim tarafından uygun bir tepki sayılabilir. Ancak kesinlikle bu saldırıya rağmen medyatik faaliyetler durdurulamayacaktır. Bu girişime karşı güçlü küresel kınamalar ve medyanın öz ve öz görevlerini yerine getirmesine odaklanması bu girişimin insanlık dışı mahiyetini gözler önüne sermektedir. Siyonistler bundan sonra medya kabusunun devam edeceğini bilmeliler.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki medya kuruluşlarının merkez binasına yaptığı saldırı dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 65. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerinin ve tavsiyelerinin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise beyin kanseri ve ensefalit gibi beyin iltihabı üzerinde duracağız.
Ensefalit veya beyin dokusunun iltihabı nadiren görülen bir sağlık sorunu ve sağlık komplikasyonudur. Ancak meydana geldiğinde çok tehlikeli olabilen ve beyinde nerede oluştuğuna bağlı olarak kişilik değişikliklerine, halsizliğe ve diğer semptomlara neden olabilen bir hastalıktır. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar hastalığa karşı en savunmasız gruplardır. Bu hastalık genellikle çeşitli viral enfeksiyon türlerinden birinin sonucudur. Bu nedenle de bazen viral ensefalit olarak da adlandırılır.
Ensefalit sorunu yaşayan birçok kişi tamamen iyileşebilir. En uygun tedavi ve hastane iyileşme yöntemi virüsün türüne ve iltihabın ciddiyetine bağlıdır. Akut ensefalitte enfeksiyon doğrudan beyin hücrelerini etkiler. Enfeksiyon kaynaklı ensefalitte beyin ve omurilik viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun başlamasından sonraki 1 ila 2 hafta içinde iltihaplanır.
Viral ensefalit, grip, herpes, simplex veya uçuk, kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, kuduzluk, su çiçeği ve benzeri gibi belirli viral hastalıklarına neden olduğu enfeksiyon sırasında veya sonrasında meydana geliyor. Herpes simplex virüsü tıp 1'de viral ensefalitin en yaygın ve ciddi nedenlerinden biridir. Herpes ensefaliti hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir ve nöbetlere veya psikolojik değişikliklere, hatta komaya gitme veya ölüme neden olabilir. Bu tip ensefalit, herpes simplex virüsünün vücutta hareket etmek yerine beyne gittiğinde ve ciltte kabarcıklar gibi daha yaygın semptomları tetiklediğinde ortaya çıkıyor. Herpes ensefalitinin erken teşhisi ve tedavisi hastanın hayatını da kurtarabilir. Tabii ki uçuklamanın ensefalit gelişme riskini artırması gibi bir durum söz konusu değildir.
Abrovirüs ensefaliti başka bir viral ensefalit şeklidir. Hastalığa sivrisinekler ve tahta kurları gibi böcekler tarafından bulaşan çeşitli virüsler neden olur. Herpes'ten farklı olarak arbovirüs enfeksiyonları mevsimseldir ve çoğunlukla yaz ve sonbahar başlarında ortaya çıkar. Nadir durumlarda bakteriyel, fungal, parazitler veya rikitsiyal enfeksiyonlar da ensefalite neden olabilir. Kanser ve hatta bazı ilaçlara veya toksinlere maruz kalmak ensefalite neden olabilir.
Sivrisine kaynaklı virüslerin yaygın olduğu alanlarda ve bölgelerde yaşamak, çalışmak veya oynamak ya da kızamık, kaba kulak, su çiçeği, çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşı yapılmaması ensefalite yakalanma riskini de artırıyor. Ayrıca organ nakli, AIDS ve bağışıklık sistemine baskılayıcı ilaçların kullanımı da bu hastalığa yakalanma riskini artırır. Ensefali semptomları genellikle şiddetli ve ani olarak görülür. Ateş, uyuşukluk, halsizlik ve bazen koma, baş ağrısı, kişilik değişiklikleri, aşırı sinirlilik veya duygusal patlamalar, kafa karışıklığı, vücudun bir veya daha fazla bölgesinde güçsüzlük ve uyuşukluk, bebeklerde nöbetler ve vücudundaki küçük yumuşak kabarmalar bu semptomlardan bazılarıdır.
Muayeneden sonra doktorlar MR, omurilik veya elektroensefalografi, kan tahlili ve beyin dokusu biyopsileri gibi teşhis prosedürleri önerebilirler. şimdiye kadar ensefalitin bazı nedenlerinin önlenmesinde birçok ilerleme kaydedildi. Su çiçeğinin ortadan kaldırılması ve kaba kulak, kızamık ve kızamıkçık hastalıkların önlenmesine yönelik aşıların varlığı özellikle çocuklarda ensefalit oranını azaltmıştır. Yüksek riskli bölgelere seyahat eden insanlar için de aşılar geliştirilmiştir. Önlemenin diğer yollar arasında herpes gibi hastalığa neden virüslerden kaçınmak ve sivrisinek ısırıklarından ve tahta kurusu ve benzeri böceklerden kendimizi korumak yer alır.
Beyin kanseri beynin yaşadığı bir başka hastalıktır. Beyin kanseri farklı beyin hücrelerinden kaynaklanıyor. Ayrıca kanser hücrelerinin vücudun diğer bölümlerinden beyne yayılmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Gerçek beyin kanseri, beynin kendisinde gelişen bir duruma verilen addır. Beyin kanseri genellikle kanserin türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak teşhis edilse de genelde kolay kolay teşhis edilmez. Ancak çocukların tedavisi yetişkinlere göre daha başarılı olur. Beyin kanseri genç hastalarda daha erken teşhis edilir. İlk aşamalarında teşhis edildiğinde hastanın hayata kalma olasılığı daha da yüksektir. Neyse ki istatistiklere göre beyin kanseri nadir görülen bir komplikasyondur.
Beyin kanserinin yaygın belirti ve semptomlar arasında yürümekte güçlük çekme veya baş dönmesi, baş ağrısı, epilepsi, bacaklarda ve kollarda kas zayıflığı, aniden şiddetli baş ağrıları yer alır. Beyin kanserinin diğer yaygın semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, diplopi, bilinç seviyesinin düşmesi ve bilinç düzeyi değişikliği, uyuşukluk, zihinsel yetenek kaybı veya kafa karışıklığı, hafıza bozuklukları, konuşma güçlüğü, ses bozukluğu veya konuşma bozuklukları yer alır. Aşırı kişilik değişiklikleri, halüsinasyonlar, vücudun bir tarafında güçsüzlük, koordinasyon, hareket sorunları, kronik yorgunluk, karıncalanma, ellerde ve ayaklarda uyuşma veya dokunma hissinin zayıflaması da bu belirtiler arasında bulunmaktadır. Elbette bazı kişilerde bu beyin kanseri semptomları görülmez. Bu bağlamda semptomlardan birinin veya daha fazlasının varlığı beyin kanserine dair kesin bir delil sayılmaz.
Birincil beyin tümörleri, glial hücreler, astrositler ve diğer beyin hücreleri gibi farklı beyin dokusu türlerinden oluşurlar. Metastatik beyin kanseri, kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerinden beyne yayılmasından kaynaklanır. Bu hastalığın nedeni tam olarak belli değildir. Ancak bilim insanlarına göre petrol rafinerisinde çalışanlar, jet yakıtını kontrol edenler, benzin ile uğraşanlar, kimyagerler, mumyalama işi ile uğraşanlar, tekerlek fabrikası çalışanları, sigara içenler, radyoaktif radyasyona maruz kalanlar ve AIDS hastalığına sahip olanlar bu hastalığın riskini artırıyorlar. Beyin kanserinin bulaşıcı olduğuna dair travma veya cep telefonu kullanmaktan kaynaklandığına dair kesin bir kanıt yoktur. Bazı ailelerde birkaç kişide beyin kanseri görülür. Ancak kalıtım hala beyin kanserinin nedeni olarak doğrulanmamıştır.
Tüm beyin tümörleri aynı tip beyin dokusundan kaynaklansalar bile aynı değillerdir. Tümörler mikroskop altında tümör hücrelerinin şekline göre derecelendirilirler. Tümöre ayrılan derece aynı zamanda hücre büyüme oranlarına da uyumludur. Bu dereceler iyi huyludan en agresif tipe kadar değişir. Birinci derecede doku iyi huyludur ve hücreler beynin sağlıklı hücrelerine benzer ve yavaş büyürler. İkinci derecede dokular kötü huyludur ve hücreler sağlıklı hücrelere birinci derece tümör hücrelerine göre daha az benzerler. Üçüncü derece kötü huylu dokular sağlıklı hücrelerden farklı hücrelere sahiptirler. anormal hücreler aktif olarak büyürler ve tamamen anormal bir anaplastik şekle bürünürler. Ancak dördüncü derecedeki dokular kötü huylu dokular olup tamamen anormal olan ve hızla büyüyen ve çoğalan hücrelere sahiptir.
Beyin kanseri, kanser dokuları ve hücrenin derecesine ve türüne göre evrelendirilirler. Kanserin evresi kanserin boyutunu gösterir. Beyin kanseri, meme veya akciğer kanseri gibi diğer organların kanserinden farklı olarak başka organlara yayılmadığından dolayı kanser hücrelerinin konumuna ve yayılma hızına bağlı olarak TMN adı verilen bir aşamaya göre sınıflandırılırlar.
Uzman doktor ilk değerlendirmelerin ardından bilgisayar yardımlı taramalar, MR, beyin dokusu, biyopsisi, kan tahlili ve beyin omurilik sıvısı muayenesi gibi tanı yöntemlerini önerir ve kanserin türü, beyin konumu, tümör boyutuna göre tedavi yöntemi belirler. Hastanın yaşı ve genel sağlık koşulları da bu yöntemin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Beyin kanseri tedavileri arasında ameliyat, radyasyon tedavisi ve kemoterapiye değinmek mümkün. Hipertermi veya termoterapi, immünoterapi veya bağışıklık hücrelerini belirli kanser hücrelerini ve stradoidleri yok etmeye doğru yönlendirmeye değinilebilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 65. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim İsimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce Bakara suresinin 10. ayetini kulak verelim. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim açısından insanların ruhu da vücutları gibi bazen hastalanır. Eğer bu hastalıklar tedavi edilmezse her gün daha da yayılır. Öyle ki helak olmalarına sebep olur. Nifak, insanların ruhunu tehdit eden en tehlikeli ruhsal hastalıklardandır. Sağlıklı insanın bir tek yüzü vardır ve vücudu ile ruhu arasında tam bir uyum söz konusudur. Sağlıklı insanın gönlünden geçenlerle davranışları uyumludur. Lakin eğer bu uyum bozulursa ruh hastalanır ve sapkınlık ortaya çıkar. Nifak hastalığı, kıskançlık gibi diğer hastalıklara zemin oluşturur ve adeta bir kanser tümörü gibi günden güne münafık kimsenin ruhunu kemirir. Kur'an-ı Kerim nifak hastalığının kaynağını yalan olarak göstermiştir. ve yalanla birlikte nifak başlar ve sürer. Kuşkusuz yalan söylemek sadece dille olmaz ve bir insanın ameli düşüncesi ile bir olmazsa yalan amelde bulunmuş olur. Bir cesedi düşünün ki biriken bir suyun içine düşmüştür ve çok kötü kokmaktadır. Bu cesedin üzerine yağmur yağdıkça kötü kokusu bertaraf olmak yerine daha da kötü kokar. Nifak da bir ceset gibidir ve insan ruhuna yerleştikçe Allah tarafından nazil olan ve rahmet sayılan her hüküm münafık kimseyi teslim olmak yerine riyakarlığa sürükler ve nifakın çirkin yüzü daha da gün ışığına çıkar, böylece bu hastalık daha da yayılmış olur. Nifakın çok geniş anlamı vardır ve sözle amel arasında her türlü çelişkiyi kapsar. Ve bu anlamda bazen mümin bir insanda da ortaya çıkabilir. Nitekim ibadet yaparken gösteriş yapmak, yani ibadeti Allah'tan başkası için yerine getirmek de bir nevi nifaktır. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.